Ayrım 53. Afet Hanım, Sabiha ve Rukiye konuşmayı radyodan dinlemişlerdi. Gazi'nin sesindeki coşku üçünü de ürpertti, gözyaşlarını tutamadılar. Büyük bando şeref tribününün karşısında yer aldı. Geçit töreni başladı. Önce tören komutanı ve karargahı geçti. Onları geniş saflar halinde çok düzenli geçen piyadeler, denizciler, süvariler, hafif ve ağır topçular ve ilk kez geçen tanklar izledi. Sancaklar Cumhurbaşkanı'na yaklaşınca saygıyla eğiliyordu. Birlikler Gazi'yi selamladıkça Voroshilov ve Budyeni de birliklere selam duruyorlardı. Tanklar geçerken birçok uçak gökyüzünü doldurdu. Önce törene katılan oymakların flamaları topluca geçtiler. Sonra illerden gelen kız ve erkek izciler, çiçeklerle süslü kızılay arabaları, hemşireler, dernek ve parti temsilcileri geçtiler. Beklenmeyen bir şey oldu. Bunların arkasına geçit törenini seyretmiş olan halkın bir bölümü de katıldı. Şeref tribününün önünden on binlerce insan, kadın erkek, yaşlı genç, çocuk, köylü, şehirli, elini, şapkasını, kasketini sallayarak neşe içinde akıp geçmeye başladı. Bando 10. yıl marşını çalıyordu. Aralarında tahta bacaklı, kolsuz gaziler de vardı. Duygusuz diye dedikodusu yapılan Ali Çetinkaya'nın gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Gazi şapkasıyla selam vermeyi yeterli bulmadı. Elini sallayarak "Merhaba, merhaba" diye sesleniyordu. Dipnot Haldun Derin, Çankaya özel kalemini anımsarken sayfa 62. Hızlı yürüyemediği için en sona tek başına beli bükük yaşlı bir köylü kalmıştı. Sağ yakasında İstiklal madalyası parlıyordu. Herkes saygıyla bu yaşlı gazinin geçişini bekledi. Şeref tribününün hizasına girince silkinip doğruldu, başını iyice kaldırdı, askerce selam vererek dimdik yürümeye başladı. Şeref tribünündekiler, başta gazi, Rus misafirler, herkes yaşlı gaziyi saygıyla selamladılar. Halk çılgınca alkışlıyordu. Bir destandan çıkıp gelmiş gibiydi. Geçit töreninden sonra Doktor Refik Saydam, Sağlık Bakanlığı ileri gelenleri açılış töreni için Numune Hastanesi'ne geldiler. Doktor Refik Bey bütün titizliğiyle ikide bir uğrayıp bakmış, binayı gezmişti. İçi rahattı. Vehbi Bey dev binayı iskelet halinde almış, bir yıl içinde birçok zorluğu yenerek eksiksiz kullanılacak hale getirmişti. Gerçekten örnek bir hastane olmuştu. Bir gümüş tepsi içinde uzatılan makası aldı, kapıya gerilen ipek kurdeleyi alkışlar ve hayır dilekleri arasında kesti. Vehbi Bey'i kutladı ve teşekkür etti. Kalabalık ev sahibi gibi kapıda bekleyen Vehbi Bey'i kutlayarak içeri girdi. Hastaneden teşekkür ederek ayrıldılar. Selanik Belediye Meclisi 29 Ekim günü toplanarak Gazi'nin doğduğu evin bir anı plaketi çakılarak Gazi'ye armağan edilmesini kararlaştırdı. Selanik Belediye Başkanı Kir Kozmopoulos kararı Selanik'teki Türk Konsolosu Salim Fevzi Bey'e bir yazıyla bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. yıl dönümü münasebetiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin reisi ve kurucusu olan şanlı Gazi Mustafa Kemal Hazretleri'nin doğduğu evin satın alınması ve duvarına bir hatıra levhasının konulması hakkındaki Belediyemiz Meclisi'nin 488 numaralı ve 29.10.1933 tarihli kararnamesini zat-ı alinize isal ile kesb-i şeref eylerim. Bu kararname Gazi Hazretleri'nin doğduğu şehir olmasından şeref ve gurur duyan Selanik ahalisinin Gazi Hazretleri'ne olan takdirkar ve samimi hissiyatının pek küçük bir kısmını teşkil ettiğini beyan ile beraber kararnameyi Reisi Cumhur Hazretleri'ne takdime aracılık etmenizi rica ve istirham eylerim. Dipnot Profesör Doktor Seçil Karal, Akgün, Selanik'teki ev, sayfa 10-11, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2006, çok az sadeleştirilmiştir. Eve şu plaket çakıldı: Türk milletinin büyük mücedditi ve Balkan Birliği'nin müzahiri Gazi Mustafa Kemal bu evde dünyaya gelmiştir. 29 Kasım 1933. Hava kararınca İstanbul'da, İzmir'de yalnız yollar ve bazı binalar aydınlatılmadı. Savaş gemileri, Boğaz ve Körfez gemileri, limanlarda bekleyen gemiler de inci dizisi gibi ışıldayacak donanma ışıklarını yaktılar. Denizlerde ışık kesildi. İstanbul Beyazıt Meydanı'ndaki büyük havuz da ışıklandırılmıştı. Fıskiyeler havaya rengarenk fışkırıyordu. Her yandan bando, şarkı, marş sesleri, coşku çığlıkları yükseliyordu. Ankara'da hava kararınca binlerce ampul yanmıştı. Caddeler gündüze döndü, binalar donandı. Havai fişekler göğü süsledi, fener alayları Ankara'yı dolaşmaya başladı. Bandolar çalıyor, Türkiye'nin dört yanından gelenler, davul, zurna, saz, tulum, kemençe, akordiyon eşliğinde, horon, zeybek, hora, halay, bar ve Kafkas oyunları oynuyorlardı. Gazi akşam yemeğine yalnız Rus kurulunu davet etmişti. Musiki Muallim Mektebi'nin bir örnek giyinmiş öğrencileri kısa bir gösteri yaptılar. Yemekten önce Türkçe ve Rusça şarkılar söylediler. Bu sırada Kılıç Ali Bey, Afet Hanım, Sabiha ve Rukiye'yi ışıklar içindeki şehri görmeleri için gezdiriyordu. Gazi ve misafirleri saat 24'te kalktılar. Birlikte Ankara Palas'taki Cumhuriyet Balosu'na katıldılar. Salona girince 10. yıl marşı ile karşılandılar. Balo şenliğe dönüştü. Saat 3'te İsmet Paşa'yı da alıp ordu evine geldiler. Komutanları selamladılar. Kılıçlarını ve yıldızlarını takarak orduya yeni katılan subayları kutladılar. Ordu evini coşku içinde bırakarak 4'te ayrılıp halk evindeki eğlenceye katıldılar. Burada halk çoğunluktaydı. Öyle neşe içindeydiler ki aşka gelen Voroşilov bir Rus dansı yapınca Gazi de zeybek oynadı. Ne unutulmaz bir geceydi. Gün doğarken ayrıldılar. Dipnot: Voroşilov başkanlığındaki kurul Ankara'dan İzmir'e gitmiş, orada da sevgiyle karşılanmışlardır. Bir caddeye Voroşilov adı verilir. 1950'den sonra bu ad değiştirilecektir. İstanbul yoluyla Rusya'ya dönerler. Gazi'ye Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bütün devlet başkanlarından kutlama mesajları gelmiştir. ABD Başkanı Franklin Roosevelt şöyle yazmış: Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. yıl dönümü münasebetiyle yapılan milli bayramda zat-ı alilerine en sıcak ve samimi tebriklerimi arz ederim. Geçen bu 10 sene zarfında zat-ı alilerinin faal ve şuurlu idaresi altında Türkiye, dünyanın en ileri milletleri arasına girmekle kalmayıp milletler arası barış mücadelesinin de başlıca lideri olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin mazhar olduğu gelişme ve muvafakiyetler dolayısıyla zat-ı alilerine en kalbi tebriklerimi takdim eder, gerek Amerikan milleti ve gerekse kendi namıma memleketinize daha büyük refah ve saadetler dilerim. Atatürk'ün bütün eserleri 26. cilt sayfa 282. Bütün Türkiye'de Cumhuriyet Bayramı çok güzel, çok candan kutlanmıştı. Halk evlerinde güzel geceler düzenlenmişti. Bugünden başlayarak hapishaneler boşalacak, Kasım ayı başında millet mektepleri açılacaktı. Dipnot: Halk evleri açılınca millet mekteplerine katılanların sayısında biraz azalma olmuştu. 1935'te millet mekteplerinin görevini halk evleri üzerine alacaktır. Yüksek Ziraat Enstitüsü rektörlüğüne Profesör Doktor Falke atanmıştı. Fakülte yöneticileri, öğretim üyeleri, yardımcıları belli olmuştu. Yüksek Ziraat Enstitüsü yeni Eğitim Bakanı Hikmet Bayur'un, Eğitim ve İktisat Bakanlığı ileri gelenlerinin, öğretim üyeleri, yardımcılar ile öğrencilerin ve misafirlerin katılımıyla 30 Ekim 1933 günü öğrenime açıldı. Açılıştan sonra 5 fakültenin öğretmen ve öğrencileriyle misafirlerin katıldığı büyük şenlik başladı. Gazi sabah yatmıştı, geç uyandı. Öğleden sonra İsmet Paşalara uğradı, saat 22'ye kadar kaldı. Kaç ateş çemberinden, tuzaktan, kapandan geçmiş, uçurumdan atlamışlardı. Herhalde o günleri konuşup gülüştüler. Köşkte arkadaşları Gazi'yi bekliyordu. Aralarında Ruşen Eşref Bey de vardı. Ertesi gün Hikmet Bey'in yerine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine atanacaktı. Gazi köşke geldi, hepsini alıp Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü binasındaki baloya götürdü. Hepsi bir gün öncenin yorgunluğu içindeydi. Bir o dinçti, hayat doluydu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 4. döneminin 3. çalışma yılı Gazi'nin konuşmasıyla açıldı. Havada Cumhuriyet'in 10. yılının sevinci vardı. Gazi dedi ki, "Geçen 10 yıl gelecek dönemler için bir başlangıçtan başka bir şey değildir." Dipnot, Ankara Halk Evi'nin yayınladığı Ülkü Dergisi'nde Nusrat Kemal'in yazısından bir parça. 800 bin kilometreye yakın bir alana serpili 40 bin köy. 37 bininde ne mektep var, ne posta, ne dükkan. Bu 40 bin köyde 11 milyon insan oturuyor. Ancak %2'sinin okuması ve yazması var. İşte memleketin genel görünümü ve köy sorunumuz. Ülkü Dergisi sayı 5 aktaran Kadro Dergisi sayı 20. Gazi bu nedenle geçen 10 yılı bir başlangıç sayıyor. Yüzlerce yıllık ihmal 10 yılda, 20 yılda, 30 yılda giderilebilir mi? Bununla beraber eski dönemlerin tarihi karşısında Cumhuriyet'in bu 10 yılı eşi görülmemiş bir diriliş ve göz kamaştırıcı bir ileri atılış abidesidir. İç ve dış gelişimler hakkında bilgi verdikten sonra konuşmasını şöyle bitirdi. Açmakta olduğumuz ikinci 10 yıllık dönemin ilk yılı yeni bir azim ve kudret döneminin parlak bir misali olacaktır. Tutanak katipleri konuşmanın bitimindeki tepkileri şöyle not ettiler. Ayakta sürekli alkışlar, şiddetli alkışlar, bravo, yaşa Gazi sesleri. 11 Kasım'da Ankara'da Hukuk Mektebi'nde diploma töreni vardı. Cumhuriyet'in 6. kuşak hukukçuları mezun olmuşlardı. Törende başbakan konuştu. Yeni hukukçulara başarılar diledi. Bu güzel töreni 18 Kasım'da İstanbul Üniversitesi'nin öğrenime açılış töreni izledi. Açış konuşmasını Eğitim Bakanı Hikmet Bayur yaptı. Üniversitenin zemin katındaki büyük avluda toplanılmıştı. Avlu yöneticiler, Türk ve yabancı öğretim üyeleri, yardımcıları, öğrenciler ve basın mensuplarıyla doluydu. Bayur konuşmasından sonra Türk ve yabancı öğretim üyelerini bulunanlara tek tek tanıttı, her profesör alkışlarla selamlandı. İstanbul Üniversitesi bir türlü toplumun beyni olamamıştı. Şimdi yeni bir dönem açılıyordu. Her konuda bilimin ışığından yararlanmak isteyen hükümet için üniversite büyük bir danışman olacaktı. 1 Aralık günü İktisat Bakanı Celal Bayar İsmet Paşa ile görüşmek için Başbakanlığa geldi. Önceden randevu aldığından beklemedi. Özel kalem müdürü bakanı başbakanın odasına aldı. Celal Bayar dosyalarla gelmişti. İktisat Bakanlığı'nca 5 yıllık sanayi planı ile ilgili olarak uzun zamandır hazırlanan raporları getirmişti. Saygıyla başbakana sundu. İsmet Paşa teşekkür etti. Planın esasları kesinleşince İktisat Bakanı'nın bir basın toplantısı ile kamuoyuna bilgi vermesi kararlaştırıldı. Açılacak fabrikalar Anadolu'ya dengeli bir şekilde yerleştirilecekti. En önemli ilkelerden biri buydu. Eskişehir yeni bir bayram yaşıyordu. Eskişehir Şeker Fabrikası yapımı bitmiş, bugün işletmeye açılacaktı. Fabrika alanı yöneticiler, işçiler, özel bankaların kurduğu Anadolu Şeker Fabrikaları TAŞ'nin temsilcileri, pancar üreticileri ve Eskişehirlilerle doluydu. Başbakanı bekliyorlardı. Binlerce köylü şeker pancarı üretimine dönmüştü. Cepleri para görecekti. Fabrikanın 1200 işçisi vardı. Bu da 4 kişilik aile hesabıyla 4800 kişi ediyordu. Şeker fabrikası yan işlere de yol açacak, Eskişehir'de işsiz kalmayacaktı. Her yeni fabrika gibi Eskişehir Şeker Fabrikası da çayhanesi, lokantası, misafirhanesi, konferans salonu, spor alanları ile bir kültür ve sosyal hareketlilik merkezi olacak, halk evi ile uyumlu çalışacaktı. Ankara ve İstanbul'dan özel trenler kaldırılmıştı. Birçok davetli geliyordu. Önce İstanbul'dan, sonra Ankara'dan beklenen tren geldi. Trenler şeker fabrikasının önünde durdular. Başbakan alkışlar arasında trenden indi. Son konuşmayı yaptı. Özetle dedi ki, "Sanayide geri kalmış memleketler sanayi kurmaya giriştikleri zaman ileri memleketler onlara gülerler. Bir memlekette sanayi kurmak heves edildiği kadar kolay değildir. Teşkilat ister, sermaye ister, en hevesler 2 yıllık zorluk karşısında girişimlerinden cayarlar. Sanayide geri kalmış memleketler bu güçlükler yüzünden büyük sanayi kuramamışlardır. Bu fabrika 6 ayda kuruldu. Böyle büyük bir kurumu 6 ayda kurarak teşkilat kuvvetimiz bakımından iyi bir sınav vermiş olduk. Şeker fabrikası büyük sanayidendir. Bunu başarmak gelecek için ümit veren bir örnektir. Milletler ailesi içinde layık olduğu mevkiyi tutmak için mutlaka sanayiyi kurmak gereklidir. Tören sona erince bu en büyük şeker fabrikası müdürün işaretiyle çalışmaya başladı. Silolanmış pancarlar oluklardan su yardımıyla gürleyerek aktılar. Bu tozlu topraklı yumrular çeşitli aşamalardan geçip yıkanacak, parçalanacak, kaynatılacak, sonunda süt beyaz şeker olacaklardı. Dipnot Bilsay Kuruç, Belgelerle Türkiye İktisat Politikası 2. cilt sayfa 101-102 sadeleştirilmiştir. Ara söz. Yeni Türkiye'nin nasıl bir maddi miras devraldığı sırası geldikçe belirtildi. Özetlersek, kurulan yeni devlet yaklaşık 12 milyon nüfuslu ilkel bir köylü devletidir. Orta sanayi sıfıra yakın, ağır sanayi sıfır. Şeker ve yolsuzluk yüzünden un dışarıdan getirtiliyor. Madenlerin büyük çoğunluğu limanlar ve demir yolları yabancıların elinde. 153 ortaokul ve lise, medrese uzantısı bir üniversite var. Halkın sadece %7'si okur yazar. Kadınlarda bu oran 1/4, yani sıfıra yakın. Okul çağına gelmiş çocukların yalnız 1/4'ü okula gidebiliyor. Ortaokullarda sadece 543, liselerde 230 kız öğrenci okuyor. Ekonomik bakımdan yarı sömürge, kapitülasyonlar sürüyor, altyapı yetersiz. Bilim hayatı ve düşüncesi yok sayılacak düzeyde. Anadolu araştırmayan, dünya bilimlerine yer vermeyen, sadece eskilerin söylediklerini aktaran medreselerin elinde. Kanunlar çağın çok gerisinde. Kadınların ilki olarak hiçbir sosyal hayatları ve hakları yok. Bir gün kadınların da erkeklerle eşit haklara sahip olacaklarını, avukatlık, hakimlik, profesörlük, milletvekilliği, atletizm yapabileceklerini hayal etmek bile zor. Ne seçme hakları bulunuyor ne seçilme, yani vatandaş sayılmıyorlar. Ülke neredeyse bütünüyle ve birçok alanda orta çağı yaşıyor. Osmanlı'dan kalan hiçbir işe yaramamış borç maliyenin belini bükecek. Sağlık sorunları can yakıyor. Devletin elindeki doktor sayısı 337, 40 küsur bin köy var, ebe sayısı 200 bile değil. Nüfusun 3 milyonu trahomlu, verem, frengi, sıtma yaygın, bebeklerde ölüm oranı %60'ı aşıyor. İşte Cumhuriyet böyle bir miras devralmıştı. İlk 10 yıl içinde bir büyük isyan, Şeyh Said isyanı, irili ufaklı çatışmalar, iki kısmi seferberlik ve büyük dünya krizini yaşadı. Küçücük bütçesiyle yetindi. Borcun yarattığı belaları bildiği için borç almadı. Bağımsızlığa kıl kadar aykırı bir anlaşma yapmadı. Hiçbir ülkeye ve şirkete ayrıcalık tanımadı. Denk bütçe ilkesini şiddetle korudu. Açık diplomasi yürüttü. Bütün komşularıyla dost oldu. Yurtta ve cihanda barış ilkesinden ayrılmadı. Milletler Cemiyeti'ne ancak davet edilince girdi. Saygınlığı nedeniyle Milletler Cemiyeti Konseyi'ne üye seçildi. Bağlantısızlığını korudu. Buna karşılık ortalama %10 kalkınma hızını yakaladı. Sanayileşme hızı bunun iki misli olacaktır. Neler yapıldığını okudunuz. Bundan sonraki 5 yılı yalnız önemli olayları belirterek anlatmaya çalışacağım. Tabii hep geçerli belgelere dayanarak. Cumhuriyetin Gazi Mustafa Kemal Atatürk döneminin sona ermesine 5 yıl kalmıştı.